Ayrım 19, sayfa 218. Kağıtları karıştırırken gözüm tanıdık birçok imzaya ilişti. Kimler yoktu ki? Talat Aydemir, Cemal Kutay, Sedat Celosun, Tahsin Şahinkaya, Kenan Evren. Bunların hepsi 1960 tarihli kopyalardı. Çoğu ihtilal sonrasında Osman adlı birine yazılmıştı. CB kısaltması galiba Cumhurbaşkanlığı anlamına geliyordu. Osman'ın kim olduğunu bilmiyorum. 19 Haziran 1960 tarihli mektubunda Tokyo'dan yazan Sedat Celosun şöyle diyordu. Bu şerefli ve kutsal hamleyi kimlerin hazırladıklarını bugüne kadar öğrenmek imkanına malik olamadım. Bugün gelen yurt gazetelerinde Milli Birlik Komitesi üyelerinin isimlerini okuyup sizin de Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında olduğunuzu öğrenince gururum ve sevincim bir kat daha artmış bulunmaktadır. Sonra bir başkası, Tahsin Şahinkaya, Hasan Hasan Beş adamın ikincisi. Mektup, Milli Birlik Komitesi üyesi Haydar Tunç Kanat'a yazılmış. 18 Haziran 1960. Muhterem ağabeyciğim, şimdi şu anda mavi gözlerinizin sağa ve sola nazarlar atarak nihayet bir noktada sabit kaldığını görüyor ve güler bir yüzle sempatiksin sempatik, hani ya ayaklarında patik diyen tok sesinizi duyar gibi oluyorum. Geçmiş zamanların çok kısalacağına ve hatıraların pek yakınlaşacağına inancım olduğu halde sizi pek kısa bir zaman önce görmüş olmama rağmen ne diye peşinizden ayrıldım diye kendimi affedemiyorum. Acaba o zaman seziş ve duyuş sarhoşluğu içerisinde miydim? Bilmem. Size dolu olan içimi açmak ve sizlere olan medyun, hayranlık hislerimi ifade etmeyi çok isterim. Fakat kendimi şu heyecanlı halimde kifayet göremiyorum. Zira her şeyi kapsayacak kelimeleri bulmaya muktedir değilim. Hislerimi ifadeye çalışsam, anlatmak bitmeyen yazılarım sayfeler doldurur ki. Buna da sizin zamanınız müsait değildir. Fakat gerek ağızdan ağza dolaşan ve gerekse gazetelerde okuduğum isminizi gördüğüm zamanki aynı heyecanlı, şu halimle size hayranlık ve medyunluk duygularımı şöyle ifade edebilirsem ne mutlu. Kahraman ve fedakarlıkla başardığınız mukaddes icraatınıza ancak sizlere inanmak ve sadık kalmaktan başka bir hizmetim dokunmadığı için beni affedin. Ne olur İngilizce imtihanına geldiğinizde sizinle omuz omuza çalışabilmek için en ufak, en basit fakat en mukaddes bir vazifeyle görevlendirilmiş olsaydım. Ah ne olurdu. Fakat ağabeyciğim, yegane tesellim şu ki sizlere sadıkane bağlıyım. İnancım sonsuzdur ve daima evrenizdeyim. Allah'ım sizleri korusun ve muzaffer kılsın. En derin hürmetlerle ellerinizden öperim. Kardeşiniz Tahsin Şahinkaya. Hasan'ı bu adam mı astı? Bildiğim kadarıyla ellerini öptüğü Haydar Tunç Kanat 12 Eylül'de tutuklanmıştı. İnsan bu kadar yakın olduğu birinin tutuklanmasını engellemez mi? Şaşırıyorum. Neye uğradığımı şaşırıyorum. Başka bir mektup kopyasını alıyorum elime. Hasan Hasan 5 adamın üçüncüsü. İstanbul, 11 Haziran 1960. Kardeşim Osman, Milli Kurtuluş Hamlesi'ndeki büyük ismini tarih yazacaktır. Bugün için seni takdir edenlerin ve sevenlerin en başında ben olduğumu unutma. Şu anda bir neticede değil, başlangıçtayız. Eğer yurdumuzun istiklali bizler gibi düşünmeyenlere tevdi edilecek olursa tarih bizleri affetmeyecektir. Evvela isim yapmak isteyen bazı garip şahsiyetler var. 1. A. Türkeş. 2. E. Alatlı. Bunların süratle gazetelerden silinmesi icap eder. Sonra bu anda devlet idare ve kontrolünün katı olarak bir kurucu meclis tarafından deruhte edilmesi gerekir. Bu meclisin bizim gibi düşünen arkadaşlarımızdan kurulması lazımdır. Ve bu meclisin en az bir yıl müddetle hükümet ve devlet otoritelerinde idari ve ilmi ıslahata girişmesi şarttır. Yoksa tarih tekerrür edebilir. Bu milli davada tarih ve muazzam kurtuluş hamlesini bir daha kaydetmeyebilir. Seni yürekten takdir eden bir arkadaşın olarak hasretle kucaklar gözlerinden öperim aziz kardeşim. Bedrettin Demirel. Aynı mektuba Ataş'la yetiştirilmiş bir başka mektubu okuyorum. Yine Bedrettin Demirel yazmış. Bu meclisin bütün teşri ve icraî faaliyetleri Milli Birlik Komitesi'nin ve dolayısıyla silahlı kuvvetlerin kontrolü altından asla çıkarılmamalı ve silahlı kuvvetlerin ve komitenin isteklerini yerine getirmeyen mebuslar meclisten süratle tasfiye edilmelidir. Bu meclis komitenin silahlı kuvvetlerin ve hepimizin arzu ve isteklerinin yerine getirilmesinde milletle ordu arasında ilmi ve hukuki bir rabıta kurmalı ve Milli Birlik Komitesi Demokles'in kılıcı gibi bu meclise istikamet vermelidir. Bu takdirde efkar-ı umumiyedeki bütün menfi cereyanların tesirsiz hale getirilmesi ve yapılması muhtemel bütün tarihi hataların bu meclise yüklenmesi mümkündür. Bu kukla meclis, Büyük Atatürk'ün kurduğu ilk büyük millet meclisine benzetilebilir. Diğer bir husus, bütün partilerin derhal feshedilmesidir. Bugün ve derhal bütün partiler lağvedilmeli ve ileride asla çok partili bir iç politikaya meydan verilmemelidir. Bedrettin Demirel. Ve yine tanıdık bir imza. Hasan Hasanların dördüncüsü. 17 Kasım 1960. Osmancığım, işlerimin çokluğundan mektup yazamadım, kusura bakma. Bu mektubu bilhassa son alınan karar karşısında duyduğum memnuniyeti izhar etmek için yazıyorum. Bu karardan burada hemen hemen herkes memnun oldu. Canı gönülden sizleri tebrik ederim. Bu karar daha evvel alınmış olsaydı daha iyi olacaktı. Arpaslanların Konya'ya geldiğinde orada evinde subaylarla hasbı halinde söylediklerini buradan bilirdik. Elbet sizin de malumatınız olmuştur. Bu konuşma üzerimizde hiç de iyi tesir bırakmamıştım. Her neyse, bu işin böyle oluşuna hepimiz sevindik. Ancak mükafat kabiliğinden dış görevleri verilmesi çok kimseler üzerinde iyi tesir bırakmadı. Osmancığım, işinin ne kadar çok ağır olduğunu biliyor ve onun için cevap veremeyeceğini de takdir ediyorum. Şimdiye kadar ben de dahil olduğumdan ve şahsi menfaatini düşünüyor düşüncesine kapılırsınız diye şu koro meselesini hiç açmamıştım. Bu hakkımızı düşükler bile kabul etmişlerdi. Çıktı çıkacak dendi. İnkılaptan sonra haklı olarak bu basit iş sonraya atıldı tahmin ediyorum. Yine çıkacakmış diye kulağımıza geliyor. Bilmem ne dereceye kadar doğrudur. Daha fazla rahatsız etmemek için mektubuma bu kadarla nihayet verirken gözlerinden öper, hanımefendiye hürmetlerimi sunarım. Sekine de ayrıca size ve hanımefendiye hürmet ve selamlarını sunar. Çocukların gözlerinden öperiz. Sevgili kardeşim. Kardeşin. Mektubun altında yine Ataş'la iliştirilmiş bir başka mektup. Aynı adam yazmış. Konya, 2 Mayıs 1961. Osmancığım, bir hafta kadar evvel Ankara'ya Dil Tarih Fakültesi'nde yapılan imtihana katılmak üzere gelmiş ve bizim Selahattin'in yanından telefonla konuşabilmiş, fakat işinin çokluğundan ziyaretine gelememiştim. Bu yaştan sonra ve bir süre Amerika'ya gidip gelmişlerin arasında imtihana girişimi belki biraz garip görürsün ama son defa şansımı deneyeyim dedim. Şimdiye kadar kimlerin gittiğini biliyorsun. Osmancığım, onları gördükçe bazen kendimizi bu kadar işe verip lisanı ihmal ettiğimize de üzülmüyor değiliz. Lisanın kıymetini son zamanda anladık ama bizde de öğrenecek kafa kalmadı. Sevgili kardeşim, biliyorsun biz 37'lilerle muameleye tabil olduğumuzdan bu sene son şansımız. Bundan da muvaffak olamazsam 30 Ağustos'tan sonra niyetim ayrılmaktır. Emin ol, bugüne kadar çeşit çeşit kaprisi olan kimselerle çalışmaktan ve her birine göre ayrı şerbet vermekten yıldım. Bugün son rütbemize yaklaştığımız halde hala kısım amiri gibi çalışmak, daktilo yazmak ve muamele görmekten kurtulamadım. Biz hangi rütbeye geldiysek o rütbe kıymetini kaybetti. Sınıfımızın kalabalıklığı mıdır yoksa başka bir sebep midir bilmem. Biz yüzbaşı ve binbaşı iken albayın durumu ile şimdikinin arasında çok fark var. Daha anlatması bir hal uzun sürecek ve senin hakikaten kıymetli dakikalarını alacak sebepler dolayısıyla 30 Ağustos'tan sonra okuldan ayrılmak istiyorum. Bu hususta senin müzaheresini rica edeceğim. Yani resen emekliye sevk edilmem hususundaki yardımını isteyeceğim. Hem bu surette üst kademeler biraz daha ferahlar ve geriden gelenlere yol açılmış olur. 30 Ağustos'tan sonra ben ya yine mektupla veya şahsen gelmek suretiyle bu hususu sana hatırlatırım. Kenan Evren, Kurmay Albay. İnanamıyorum. Hasan Hasanlar kendi dertlerine düşmüş bu insan müsveddeleri miydi? Vatan diye attıkları çığlık bu kadar mı samimiyetsizdi? Hasan 25 yaşında sehpaya giderken böyle alçalmamıştı. Kendini hiç düşünmemişti. Biz kendimize hiç düşünmemiştik. Babamın bütün bunları bilerek bu işlere nasıl girmiş olduğunu anlayamıyordum. Dosyaları öfkeyle bavula tıkıştırdım. Fermuarı çektim. Bavulun kayışını bağladım ve aldığım yere yatağın altına sürdüm. Çürüyene fareler tarafından un ufak edilene kadar bu evde kalmalılar. Elimi halamın küçük sandığına attım. Eskizler, kara kalemler, guaşlar, okul defterleri, takdirnameler, teşekkürler, ders notları, diplomalar. Arada yine kara kalemler, bir eşek kafası, birçok eşek kafası, güzel gözlü, kara gözlü eşekler, güvercinler, kediler, sardunyalar. Birçok sardunya. Sandığın dibinde halamın hazinesi duruyor. Gümüş kakmalı ahşap bir kutunun içinde kolyeler, gerdanlıklar, altın bilezikler, küpeler, broşlar. Niyazi evlendiğinde ona veririm diye düşünüp kutuyu çantama koydum. Yalnızca bir broşu ayırdım. Cüzdanıma attım. Pırlanta ışıltılı siyah bir gül. Oldum alısı takı sevmem. Bazen özel zamanlarda göğsüme bir broş iliştiririm. Hepsi o kadar. Ama bu siyah gülü sevdim. Sandığı kapatmak üzereyken kapağında fermuarlı bir cep olduğunu fark ettim. İçinden bir fotoğraf albümüyle küçük bir defter çıktı. Onları da çantama attım. Bir fotoğraf yere düştü. Halam bir adamla yanak yana, yanlarındaki bebek arabasına bir çocuk uyuyor. Bir piknik yerindeler. Önlerinde rakı kadehleri var. Ben bu adamı tanıyorum. Bağ evinin salonundaki duvarda asılı fotoğraftan. Fotoğrafın arkasını çeviriyorum. Cahit'in doğum günü. 7 Ocak 1964. 26 Haziran 1969. Yakınlık cücelerini bilir misiniz? Yakınınız yanınızda değilse onun adına konuşurlar ve dinlerler. Yani ağızları ve kulakları vardır. Mesela sizin bende üç cüceniz var. Biri birlikte olduğumuz akşamların sabahlarında ortaya çıkar. Somurtkan ve huysuzdur. Canımı yakmaktan hoşlanır. İkincisi mutfaktaki çiçekli tencerenin içinde yaşar. Siz gelmek üzereyken ortaya çıkar. Üçüncüsü berbat sorular sorar ve hiç gitmez. Bazen siz varken de görünür. Ondan nefret ediyorum. Münevver. 30. Bölüm 16 Eylül 2007 Kasaba. Fotoğrafta Münevver'in yanında duran adam benim. Aşık, kapılmış, teslim olmuş ve nispeten genç. 42 yaşında. Şimdi 80 küsur yaşındayım. Herhalde ana tarafıma çektim. Hala yaşıyorum ve Boston'da da olsa hala yürüyebiliyorum. Yavaşlığım, ellerimin titremesi ve çabucak yorulmam da sayılmazsa turp gibiyim. Her gün 7 tane hap yutuyorum. Kasabaya 4 gün önce Münevver'i toprağa vermek için geldim. Nuri telefon ettiğinde odamda değildim, yürüyüşe çıkmıştım. Huzur evine dönünce bakıcılardan biri telefon geldiğini söyledi. Not almışlar, aradım. Münevver Hanım'ı kaybettik dedi Nuri. Kulaklarım uzun zamandır ağır işitiyor. Yanlış duymuş olabilirim de ahizeyi iyice kulağıma bastırdım. Münevver iyi mi dedim. Aslında Nuri'nin ne dediğini gayet iyi anlamıştım. Sadece küçük bir ümitti. En son 2 sene önce görüşmüştük. İzmir'e yerleşen büyük torunun baba olunca beni yanına çağırmıştı. Ailede sevilen biri olduğum söylenemez. Bir kadın için yuvasını dağıtan bir adama hoş bakmıyorlar. Bu bilgi Ebu Beyval'in hikayesi gibi nesilden nesile aktarılıyor. Oğullarım benimle bu yüzden görüşmüyorlar. Demek ki geçen 40 yıl kafalarındaki kötü izi silemedi. Fakat büyük torununun aramı iyidir. Meral'in öldüğü yıl üniversiteyi kazanmış, Ankara'daki ilk senesinde bende kalmıştı. Konuşkan bir çocuk değildi, o yüzden hep ben konuşurdum. Münevver'le yaşadıklarımı anlatınca fazla şaşırmamış, hatta hikayeme biraz da yakınlık göstermişti. İzmir'e o çağırdığı için değil, yalnızca Münevver'i görmek için gitmiştim. Kasabaya önceden telefon etmiştim. İzmir'e geleceğimi söyleyince sevinmişti. Halil Rıfat'taki evi 40 yıldır boşaltmamıştı. Bağ evinden sıkıldığında arada bir oraya kaçardı. Ben geldiğimde de orada buluşur, bazen bir ay, bazen bir hafta, bazen de sadece birkaç gün beraber olurduk. Bebeğin yanında bir süre kalıp çıktım, onunla buluştum. Bir restoranda öğle yemeği yedik, şarap içtik. Ben yalnızca bir kadeh içtim, o şişeyi bitirdi. 2 yıldır görüşmüyorduk. Arada bir huzur evine telefon eder hatırımı sorardı. Onunla konuşmak bana her zaman iyi gelmiştir. Ama telefonu kapayınca cehenneme düşmüş gibi olurdum. Ben yaşlanacağımı hiç düşünmemiştim dedi şarabını yudumlarken. Ona ellerimi gösterdim. Yaşlı olan benim, sen değilsin ki dedim. Yaşlı değildi, hala güzeldi. Onu ilk tanıdığım günkü gibiydi, yaprak gibiydi. O gün eve gidince yeni yaptığı resimleri gösterip durmadan konuştu. Anlattıklarını kendimi sesindeki ahengi kaptırarak dinledim. Gece 10'da kaldım. Sevişmeyi bile denedik. Pek başarılı olamadık ama çok güldük. Birbirimize sarılıp uyuduk. Sabahleyin gözümü açınca gülümseyerek bana baktığını gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Sana bakıyorum dedi. Bana acıyorsun değil mi? Yaşlı olduğum için acıyorsun. Saçmalama. Ancak aşıklar birbirlerine acır. Benimki geçici bir heves. Aşk falan değil. Geçici bir hevesti evet. Aralıklarla 40 küsür yıl sürdü. Varlığı nereye gidersem gideyim peşim bırakmadı. Bakışları üstümden hiç çekinmedi. Sabahları saçımı tararken, tıraş olurken, aynaya bakarken hep beni seyrettiğini düşündüm. 1980 başına kadar her şey yolundaydı. Niyazi büyüdükçe daha çok beraber olmaya başlamıştık. Niyazi'ye bir zamanlar evlenip boşandığımızı ama hala birbirimizi sevdiğimizi söylüyorduk, anlıyordu. Arada küsüşmelerimiz de oluyordu, kavgalarımız da. Bunlar genellikle benden kaynaklanırdı. Münevver pek küsmezdi, kavga da etmezdi. Gülümseyerek konuşur, mantıklı şeyler söylerdi. Ben çoğu zaman kendi kendime küser, kendi kendimle kavga ederdim. Bazen Ankara'daki yalnızlığımdan usanıyordum. Sevdiğim bir kadın ve bir oğlum varken onlardan uzakta geçen günlerimi yavan buluyordum. Hapisteymişim, sürgündeymişim gibime geliyordu. Ya da gençliğimdeki gibi Anadolu köylerinde, köy adalarında, kazı çadırlarında kalan, evsiz barksız, yalnızca işini geleceğini düşünen bir adammışım gibi. Halbuki artık bir geleceğim yoktu. Gelecek gelmişti. Haliyle bazen sinirlenip sesimi yükseltiyordum. Niye bunu yapıyorsun diyordum. Niye beraber değiliz? Bir defasında elimden tutup beni terasa çıkarmış, gece karanlığında ışıkları yanan evleri göstermişti. Bu evlerde bana benzeyen insanlar yaşıyor biliyor musun demişti. Ama ben onlara benzemek istemiyorum. Birbirlerini severken birbirlerinden nefret de ediyorlar. Bu iki şey benim hayatımda hiçbir zaman bir arada olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Sen kolaylıklar istiyorsun Cahit adamı. Gömleklerin ütülensin, kahvaltın hazırlansın, istediğin zaman yatağa girelim ve sonra bütün bunlar alışkanlıklara dönüşsün. Benim düzenim bozulsun. Ben yıllarca babama baktım ve sonunda ondan nefret ettim. Gözlerini kocaman açmış, sarılmıştı bana. Bunu sen de istemezsin değil mi diye fısıldamıştı. Onu karşı koyamıyordum. Aramızdaki şeyi sevgiyi korumaya çalıştığını düşünüyor yatışıyordum. Ne yapayım? İki taraftan biri acı çekmedikçe buna aşk demiyorlar. Niyazi biraz büyüsün, onu da yanımdan uzaklaştıracağım. Kendi hayatına gidecek diyordu. Ama Niyazi kendi hayatına gidecek kadar büyüyemedi. Okula giderken alacakaranlıkta sokak ortasında kurşunlandı ve öldü. Üniversiteye başlayalı daha 6 ay olmuştu. Sosyoloji okuyacaktı. Okuyamadı. Lisedeyken yarı yıl tatillerini bende geçirmişti. Sabahları birlikte uyanır, bakanlıklara kadar yürürdük. Yolda simit alır, bir yerde oturup çay içerdik. İzmir'de büyümüştü ya, kar yağdığı zaman çok sevinirdi. Lise 3'teyken gelmedi. Münevver telefon etti. İstanbul'a arkadaşlarının yanına gitmek istiyor dedi. Kendisi gibi yetiştiriyordu Niyazi'yi. İstediğini yapan, hesap vermeyen, hesap sormayan, aklından geçenlere kıymet veren, düşündüğü gibi yaşayan, haksızlığa düşman, ölesiye düşman. O gün her zamankinden erken kalkmıştım. Şubat'tı, dışarıda kar yağıyordu. Kaloriferler açıktı ama evin içi buz gibiydi. Kapıdaki gazeteyi alıp kahvaltıya oturmuştum ki telefon çaldı. Arayan Nuri'ydi. Ağlıyordu, güçlükle konuşuyordu. Niyazi diyordu yalnızca. Benim küçük memur evim birden alev aldı. Salonun ortasında öylece ayakta duruyordum. Tutuşmuştum, yanıyordum. Göğsümün üstüne kocaman bir kaya düşmüştü sanki. Çatırdıyordum, bir gemi gibi batıyordum. Allah, peygamber, hiçbir kurtarıcı yoktu çevremde. Yalnızca Niyazi vardı, oğlum. Koltuğa oturmuş kitap okuyordu. Az sonra ayağa kalkıyor, kemanını el atıyordu. Baba, kötü çalmıyorum değil mi? Çalmıyorsun oğlum, ama daha iyi çalanlar var biliyorsun. Halının üstünde karmakarışık şekiller vardı. Yılanlar, ejderhalar, köpek dişleri. Dört duvar dört pençe gibi içimi yırtıyordu. Münevver'in yağlı boyaları çığlık atıyorlardı. Pencerem boşluğa açılıyordu. Niyazi az önce atlayıp gitmişti. İzmir'deki evde Gülzar karşıladı beni. Birlikte hastaneye gittik. Niyazi morgdaydı. Münevver'e sakinleştirici vermişlerdi. Bir hasta odasında uyuyordu. Yüzü bembeyazdı. Her şey böyle oldu. Okula gitmek için arkadaşlarıyla semt meydanındaki kahvede buluşmuşlar. Bir otomobilden ateş açılınca dışarı çıkıp kaçmışlar. Nereye? Daracık bir sokağa. Benim solcu oğlumu orada vurmuşlar. Güçlü olmalıyım diyordum kendi kendime. Münevver şimdi uyuyor ama birkaç saat sonra uyanacak. Güçlü olmalıyım. 18 yaşındaydı, keman çalıyordu. Olmadı. Kasabadaki mezarlığa gömdük onu. Münevver, Nuri, Gülizar, Ayşe Hanım ve ben. Bir de arkadaşları, varlığından haberdar olanlar. Müsteşarlığa telefon edip oğlum öldü dedim, izin istedim. 1,5 ay Münevver'le kaldım. Konuşmaksızın, gülmeksizin, birbirimize gömülerek 1,5 ay. Şekeri verir misin? Balkondaki çiçekleri sular mısın? Çarşafları değiştireyim. Küçük şeyler. Hayatımızda ne kadar çok küçük şey varmış meğer. Nasıl kurtarıyorlar, nasıl boğuyorlarmış. Annemin kasabada bir sandığı vardı. Onu buraya getireceğim. İyi yaparsın. Rüya gibiydik. Hiçbir şey olmamıştı sanki. Bazen öyle geliyordu. Üstümüze büyük bir el eğilecek ve bütün yaşadıklarımızı silecekmiş gibi. Uçurumun en derininde uyanmayı bekliyorduk. Kalk ve giyin, Ankara'ya gidiyoruz dedim bir sabah. Gülümsedi. Saçmalama dedi. Ne yapacağına çoktan karar vermişti. Kasabaya gidip bağ evine yerleşecek, tarladaki işlerle uğraşacak, resim yapacaktı. Bu evi boşaltmayacağım diye sürdürdü. Arada bir İzmir'e gelmek isteyebilirim. Arada bir belki seni de görmek isteyebilirim. Bildiği gibi yaşayacaktı. Hayatının değişmesini istemiyordu. Boyun eğdim. Hiçbir şey konuşmadan gizli bir anlaşmayla bir daha Niyazi'nin adını ağzımıza almadık. Hep içimizden söyledik. O yüzlerce Niyazi resmi yaptı. Bense yalnızca sustum. Ayrım sonu sayfa 229.